Kavanozdaki Yıldız.
Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil.
Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 geleceğin ayak izlerini sürdüğümüz, bu sefer ters dedik ama Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Haluk burada.
Merhaba.
Ben İsmail. Bugün bir konuğumuz var. Dönem dönem bize konuk olduğu için çok mutlu olduğumuz değerli dostumuz Güçlü Akyürek bizimle beraber.
Merhabalar, teşekkürler.
Rica ederim. Hukukçu kimliğiyle bizimle beraber olacak. Dost sohbetimizi biz ayrıca yaparız zaten. Ceza hukukçusu ağırlıklı idin değil mi?
Evet, doğru.
Akademisyen olarak. Merak edenler, biz programımızda böyle yapıyoruz. Merak edenler gitsin, araştırsın, baksın. Güçlü Akyürek.
Bilgiye ulaşmak kolay buluyor.
Kolay artık. Geçtiğimiz haftalarda teknolojinin tetiklediği hızdan bahsettik. Hızlanan ilişkiler ağından, her türlü ilişkiler ağından bahsettik. Ve son hafta, bundan bir önceki programda Levent Köy'ün de belirttiği gibi artık takdir edilen bir kültürel fenomen, kültürel boyut haline de geldiği için hızın, hızlı olmanın bunun da yine onun deyişiyle söyleyeceğim, oryantasyonumuzda bir sıkıntı yarattığını, günlük hayatımızın düzenli işleyişinde bir takım sıkıntılar yarattığını söyledi. Hemen bir parantez açayım bu arada. Levent Köy, değerli dostumuz, psikiyatrist doktor Levent Köy ısrarla şunu söylüyor. Yavaşlamak değil çözüm, mola vermek diyor ama insan hayatı için. Günlük hayattaki tutumumuz için söylüyor diyeyim, onu da tekrar geçeyim. Çok hoşuma gittiği için tekrarlamadan bırakamadım. Peki şimdi Güçlü'yü çağırdık, niye? Çok kısaca söyleyeyim, sonra senden dinleyeceğiz Güçlü. Tam da söylediğimiz gibi kültürel bir boyuta ulaştığı için artık hızlı olmak, hızlı olmayanın eğlenmesi ve hızlı ol ama içeriğinin ne olduğu, yeter ki hızlı olsun, içeriğinin ne olduğu ikinci plana kalan bir hayat diye söyleyeyim, her şeyi kapsayacak şekilde sürüyoruz. Bunun bir ayağı da hukuk diye söyleyelim. Her şeyin hızlı olmasını istediğimiz hukuk. Evet Güçlü, başla, biz ara sıra muhalif sorularla devam edeceğiz sana.
Evet, doğru. Yani hız günümüzdeki en önemli etkenlerden bir tanesi. Hatta ben şöyle diyorum, yani hızlanmak öyle bir noktaya gelmiş ki bu yargılamalar hukuk içinde geçerli. Böyle tartışılmaz bir tabu, böyle kutsal bir konu haline gelmiş. Yani mutlaka yargılamalar hukuk çok hızlı işlemek zorunda. Hani bunu tartışmamız bile söz konusu değil. Sadece bunun yöntemi nedir? Acaba ne yaparsak çok hızlı biter, hukuk çok hızlı bir çözüm üretir gibi bir noktadayız. İşte siyasetin ve devletin sunduğu çözümlerde hep böyle. Hep yargılamanın hızlanmasından, yargılamanın hızlanmasından bahsediyoruz ama bu beraberinde aslında hukukun içini de boşaltıyor. Yani çok acele ediyorsunuz. Benim mesela derslerde yaptığım çok klasik bir benzetme vardır. Mesela ceza hukuku özelinden gidecek olursak, ki diğer hukuk dalları için de geçerlidir bu. Yani ceza hukuku çelik yüklü bir kamyondur aslında. Ve çelik yüklü bir kamyonu hızlı kullanamazsınız. Yani ondan zaten öyle yüksek hız bekleyemezsiniz. Hızlı kullanırsanız da çok büyük kazalar yaparsınız ve çok büyük mağduriyetlere yol açarsınız. Dolayısıyla bu kadar hızlı olmaması lazım. Bu kadar acele edilmemesi lazım. Ama Türkiye'de baktığımızda bu konuda gerçekten çok büyük bir şey var, talep var. Yani herkes yargılamaların çok hızlı bir şekilde, hukukun çok hızlı bir şekilde işlemesini ve bitmesini istiyor. Yani tabii toplumsal problemler de bunda etken oluyor. Mesela Türkiye'de insanlar genel olarak zaten adaletin olmadığına inanıyorlar. Dolayısıyla bir an önce yapılacak yargılamayla sanki adaletin çok daha çabuk sağlanabileceğini düşünebiliyorlar. Mesela depremden sonra ben bunu çok net gördüm. İşte çeşitli davalar açılmaya başlandı. Özellikle müteahhitler hakkında ve birçok insan da tepki gösterdi. Yani ne gerek var dava falan açılmasına? Hemen verelim cezasını, bitsin deniyor ve hani siz de bir hukukçu olarak ister istemez buna tepki gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bir bakılsın, belki o kişinin bir günahı yoktur. Belki onun bir kusuru yoktur. Yani belki evi o düzgün yapmıştır ama kullanıcılar, ne bileyim işte hani bir kolon kesmek diye bir konsept var mesela, böyle bir şey yapmışlardır, belki onların kusuru vardır diyorsunuz ve çok büyük tepkiyle karşılaşıyorsunuz bu sefer.
Çünkü... Bir saniye gireceğim. Tam da yine geçtiğimiz programlarda konuştuğumuz gibi Levent Köy düşünce sistematimizi iki tip diye ayırdı. Bir tanesinin işte daha çok amigdalayla bağlantı kurabileceğimiz duygusal reaksiyoner kısmı. Bir tanesi de işte korteksle bağlantı kurabileceğimiz
rasyonel kısmı.
Rasyonel, işte düşünen, sorgulayan kısmı. Şimdi hızda tam da senin dediğin yere denk geliyor. O infial içerisinde bir an önce ceza verilsin gibi oluyor değil mi? Şimdi tam da yine denk düştü. Güçlü yani.
Ben şöyle bir şey bakış açısına sahibim aslında. Şimdi bu hızın ortaya çıkabilmesi için her şeyin böyle birbirine benzer ve önceden tahmin edilen bir şekilde yürümesi lazım. Yani bir restoranla gittiğin zaman tabldot yemek almak gibi. Yani eğer standartizasyon varsa o tabldot yemekten çat çat çat alıp gidiyorsun. Tabii öbür türlü menü gelecek, menüye bakacaksın, o muydu bu muydu, şöyleydi böyleydi, o aşçıya gidecek, aşçı içeride işte malzemeleri toparlayacak birileriyle, belki ortaklaşa başka bir şey yapacak falan, uzun sürecek ama güzel bir şey çıkacak ortaya. Şimdi tabldot yemek esasında bir yandan da performans ölçümünü de çok şey yapıyor, kolaylaştırıyor. Bunu da üzerinde durmuştuk. Hızla performans arasında bağı kurduğun zaman bu ölçülebilirlik de bir avantaj oluşturuyor. Ve bu performans da bir tür tabldot yemek gibi ve bir sertifikasyona da dayanıyor. Şimdi o zaman o sertifikasyon ve performans meselesi ulaşılması gereken tek hedef haline dönüşüyor. Yani onu ne içerdiği, ne kapsadığı, nereye yönelik olduğu ortadan kalkmış oluyor. Bilim açısından da aynı şey söz konusu maalesef. Ve öyle olduğu için de ayrıksı düşünceler, işte bir olayın gerçek mahiyetini ortaya çıkartacak sorgulama, hukuku dikkate alacak olursak. Yani her olay başlı başına bir case'dir. O case'i tabii ki bir yasal çerçeve içerisinde değerlendirmek gerekir ama o yasal çerçeve içerisinde yasaların ruhunu kavrayıp o case'le o ruhu örtüştürüp doğru karara varmak. Halbuki şimdi ne yapıyoruz? Ya canım acıyor ama yasa böyle, ne yapayım?
Evet, evet.
Yani bu ikisi birbirini bahsediyor ve adaletsizlik duygusu da büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor bir ölçüde. Yani tabii başka nedenleri var Türkiye için ama bir de bu bütün bunlar hep altını çizmeye çalıştığımız gibi aslında Türkiye bu anlamda bir kendine özgü bir ülke değil. Yani küresel bir mahiyeti var gibi geliyor bana. İşte o da uzun zamandır üzerinde durduğumuz bir başka konuyla da bağlantılı ama.
Evet, yani tabii bu acelecilik şuna da yol açıyor. Mesela özellikle ceza davalarında gerçekten konunun aslında biraz da soğuması gerekiyor. Ya bu önemli bir şey. Sonuçta yargılamayı yapan insanlar da, ya insanlar, sizin benim gibi insanlar, onların da duyguları var. Onlar da mutlaka bir şeylerden etkileniyorlar. Yani burada bir siyasi baskı göndermesi yapmıyorum. İnsani bir durumdan bahsediyorum. Yani sıcağı sıcağına yapılan yargılamalar, özellikle bazı kritik davalarda, örneğin çocukların mağdur olduğu davaları düşünelim. Çocukların mağdur olduğu davalarda, yani toplumsal reaksiyonun çok yüksek olduğu davalarda sıcağı sıcağına yargılama yapmak çok çok tehlikelidir aslında. Çünkü ister istemez o davada görev alan hakimi de, savcıyı da, avukatı da, kolluk görevlisini de bir baskı altına alır bu durum. Kaçınılmaz olarak baskı altına alır. Oysa olay biraz soğusa, hani biraz ceza davalarında bu da vardır. Olay biraz soğusa ve onun üzerinden bir yargılama yapılsa mutlaka daha objektif bir yargılama şansı doğacaktır. Çünkü sıcağı sıcağına bir olay olduğunda, hele de küçük yerlerde özellikle, bu yargılamanın hani hukuka uygun olması, yasaya uygun olması çok da zor bir hal alabiliyor. Yani zamanın yarattığı, hızın yarattığı böyle bir baskı da var. Böyle bir sıkıntı da var işin açıkçası. Yani insanlar bir an önce sonuç alınmasını istiyorlar. Ya birisi de yakalanmış, tamam, ne kadar ceza varsa bu insana verelim, böylece adalet sağlansın gibi bir düşünceye doğru evriliyor. Bu da beraberinde tabii ki yargılamanın tamamen adeta bir intikama dönüşmesine yol açıyor. Yani
tamam, onu orada bir revanşist, revanş gibi sanki bu yani. Adalet değil bunlar.
Kesinlikle adalet değil. Yani çok bilinen bir örnektir. Yani Fransa'da mesela devrim sırasında 17 bin kişiyi idam etmişler. Çok hızlı yapıyorlar. Yani bize de mesela istiklal mahkemelerinde vardı. Hani bugün yargılama yapılıyor. Ertesi gün sabah idam ediyorlar. Şimdi tamam, bu çok hızlı bir yargılama. İtiraz yok, temiz yok, hiçbir şeysi yok. Bugün yargılıyoruz, yarın sabah idam ediyoruz da bu iyi bir şey mi? Ya gerçekten istediğimiz böyle bir şey mi işin açıkçası?
Bu buradaki problem şey olabilir değil mi? Yani yanlış değerlendirme yapılmış olabilir. Kesinlikle. Sonucunda değerlendirmeyi yapanlar insanlar ve bu infial içinde ya da tip 1 de düşünürken, yani duygusal atakların olduğu zamanlar ya da belki de 3 vakit içerisinde ortaya çıkacak başka deliller falan gibi düşünüyorum. O kesinlikle şeyi doğru değiştirebilir değil mi? Belli bir...
Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde çok örnekleri var. Bunun Türkiye'de de var. Yani 30 yıl sonra, 40 yıl sonra suçsuzluğu anlaşılan insanlar var. Evet. Şimdi daha geçenlerde oldu hatta, 20'li yaşlarda cezaevine girmiş Amerika'da. 30 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılmış. Şimdi işte şu kadar 100 milyon dolar tazminat ödenecekmiş ama şimdi o insanın 20'li 30'lu yaşlarını, yani belki de hayatının en güzel çağlarını yedik yani adalet sistemi olarak. Alelacele büyük ihtimalle yapılan bir yargılama sonucunda. Bunun hesabını kim verecek? Yani bu sadece parayla ölçülebilecek bir değer değil ki. Şimdi 25 yaşında olmanın, 30 yaşında olmanın parasal bir değeri olabilir mi düşündüğünüzde? Ki bunu bir de cezaevinde geçirmişsiniz yani. İşin böyle bir tarafı da var.
Şöyle bir marifet gelecektir. Yani peki Yusuf, gereğinden çok uzun sürmüyor mu? Hani sadece ceza davası değil. Yani atıyorum bir tarla davası falan filan gibi bir hikaye. Burada da karşı görüş olarak bu geliyor tabii. Gereğinden çok uzun sürüyor bu da.
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Hatta programdan önce Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine baktım. 2022 istatistikleri. Yani hukuk davaları ortalama 2 yıl sürüyor. Ceza davaları neredeyse 3 yıl sürüyor. Bir de bundan sonra işte hukuk davasında icraya gidiyorsunuz falan. O tamamen kaos zaten. Dolayısıyla çok doğru. Çok uzun sürebiliyor. Özellikle yargılanan bir insan açısından bunun psikolojik baskısı da çok fazla. Bunu da kesinlikle kabul ediyorum. Yani yargılamaların uzun sürmemesi gerekiyor. Ama bir denge kurmak gerekiyor işin açıkçası. Yani hayat, ben hep bu dünya görüşündeyim. Hayat siyah ya da beyaz değil. Yani siyah ya da beyaz şeyler var ama bunlar çok az, çok az sayıda. Dolayısıyla ya alelacele yargılama yapacağız ya da yaptığımız yargılama uzun yıllar boyunca devam edecek. Sadece bu iki seçenekten ibaret değil. Yani arada da seçenekler var. Bunlar için de bir şeyler yapılabilir, yapılmalı da zaten. Yani Türkiye'de evet yargılamalar uzun sürüyor. Buna %100 katılıyorum. Kesinlikle çok uzun sürüyor. Ve bundan dolayı insanlar çok ciddi mağduriyetler de yaşıyorlar. Hani bunun örneklerini de hep görüyoruz. Dolayısıyla mutlaka bu yargılamaların daha kısa sürmesi, hukukun daha iyi işlemesi gerekiyor. Ama bu da dediğim gibi yani kamyonu çok hızlı sürmek de olacak bir şey değil işin açıkçası.
Evet, altın çizmek lazım. Sonuç itibariyle burada hızlı olmak değil, makul bir süre içerisinde bu işin tamamlanması lazım. Tabii burada güven problemi çok önemli. Ne kadar güveniyoruz? Herhalde Türkiye'de şu anda en çok güvenilen kurumlar arasında ilk sırada olmadığını düşünüyorum.
Kesinlikle doğru.
İçinde bulunduğunuz hukuk kurumunun ki öyle olması. Öyle olması.
Bir başka bakış açısı daha, yani daha doğrusu pencere açmak daha istiyorum. Yani o daha önce gündeme gelmiştir. Burada Güçlü'nün fikirlerini almakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi teknolojik gelişmelere bakınca biz şöyle bir tespit kolaylıkla yapılıyor, herkesin yaptığı bir tespit var. İkili bir geç kalma hali var. Bir tanesi toplumsal yapının değişim hızı, bu teknolojinin değişim hızının çok gerisinde ve bu fark giderek açılıyor. Yani teknoloji ivmelenen bir süratle giderken toplumsal değişim bunu yakalamaktan hep çok çok uzak kalıyor. Şimdi toplumsal değişimle hukuk arasındaki bağa baktığımız zaman hukuk toplumsal değişimin de arkasında kalan bir şey. Şimdi bunu nasıl mantıklı, makul bir hale getirebiliriz? Çünkü ortada bir hukuktan kaynaklanan geç kalmışlık varsa, o zaman hukuka uymadan bazı işleri el çabukluğuyla ya da eşyanın tabiatı gereği halletmek meşruiyet kazanmış oluyor. Orada da sınır kalmamış oluyor. Yani o sınır da başka türlü haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilecek kadar belirsizleşiyor. Bu problemi nasıl halledebiliriz? Ya da yani böyle bir tartışma var mı hukuk dünyasında?
Haluk, bir şey soracağım. Senin bu sorun hukuk derken geride kalan, toplumdan geride kalan derken kanunlar anlamında mı?
Anlamında tabii. Yani içtihatlar da öyle.
Ama şey değil mi? Ben de fikrimi söyleyeyim. Kanun toplumun hızının doğası gereği arkasında kalmak durumda olan bir evet. olaydır diye düşünüyorum ben de. Gülşü evet. sana söylerim. Yani
evet bu... ama
ben de aynı kanaatteyim.
İvmeler arasında fark var ama. Yani aradaki farkın belli bir seviyede kalması idare etmeyi mümkün kılıyor ama şimdi teknoloji şöyle gidiyor. Toplum diyelim yani üstel bir hızla artıyor. Toplumsal dönüşüm diyelim ki doğrusal bir hızla artıyor. Ama buna karşılık hukuktaki dönüşümse daha düşük eğimli bir doğrusal artış hızına sahip. Dolayısıyla o zaman böyle yıllar geçtikçe aradaki fark da açılıyor.
Orası doğru. Orası doğru ama bu hem yasaların yapılması bakımından hem de uygulanması bakımından aslında hukuk açısından yani hukuka içkin bir durum. Yani hukukun bir parçası bu zaten. Yani hukukun biraz mantığı da bu. Yani hukuk doğası gereği, hani bu ifadeyi tırnak içinde kullanıyorum, muhafazakar bir kavram. Hani çok hızlı değişime ayak uydurmayan bir kavram, uydurmaması da gerekiyor. Yani Türkiye'de son yıllarda hızlanmak adına yapılan değişikliklerin sonuçlarını görüyoruz aslında. Dolayısıyla hukuk her zaman, ya bu bütün dünyada böyle zaten. Yani Türkiye'ye has bir şey de değil. Bütün dünyada biraz fren mekanizması görüyor. Ya yani bu fren mekanizmasını görebilmek için de ister istemez geriden geliyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Evet doğru, fark açılıyor. İnsanların bunun üzerine talepleri de değişiyor. Yani hukuka yönelik eleştirileri de artabiliyor ama bu bence maalesef ama böyle olmazsa olmaz bir şey. Yani hukukun gerçekten bir fren mekanizmasını sağlayabilmesi için olmazsa olmaz bir şey. Demin de söyledim, çok toplumsal reaksiyonun olduğu bir davanın evet soğuması lazım. Gerçekten o davanın görülebilmesi için konunun biraz soğuması gerekiyor. Konu soğumadığı zaman o davayı gerektiği gibi görmüyorsunuz. O zaman da yaptığınız şey bence hukuk olmuyor zaten. Başka bir şey yapmış oluyorsunuz yani. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir şey. Benim şahsen buna bir çözümüm yok. Çünkü bu biraz da olması gereken bir şey açıkçası. Yani hukukun biraz da geriden gelmesi gerekiyor.
Yani çözümüm yok derken çözüm olması gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Bak yani değil mi? O kadar hız konusunda biz de baskı duyuyoruz ki halbuki değil. Şöyle bir iki ayaklı bir yaklaşımda bulursam. Birincisi doğası geriye arkadan gelmek zorunda kalıyor dedik. Sadece yargılama açısından değil kanun oluşturma, kanun yapma açısından. Bundan 10 sene önce kişisel verileri koruma kanunu diye bir şeyin önceliği yoktu ki bu biçimiyle bir baskı unsuru olacak kadar bir hal yoktu. Yani toplum dönüşüyor ve arkasından düzenleme gelmek durumunda. Bu bir. İkincisi de şimdi programdan önce sana da söylediğim gibi ben de bunu anlatayım onun üzerine de yorumunu alayım. Bildiğim kadarıyla Almanya'da, İsviçre'de ortalama 2,5 senelik bir süreç ile kanunlar çıkıyor. Ne demek? Kanun taslağı, parlamentoya veriliyor ve 2,5 sene falan sürüyor imiş. Bizde de sistemimiz değiştirildi ve en önemli savunma argümanı da şuydu. Bir an önce kanunlar çıkabilsin, bir türlü çıkmıyor ve çok geride kalıyoruz gibi bir tırnak içinde bir yaklaşımla. Şimdi bunu bir Alman parlamenter açıklarken şey dediğini biliyorum, ikinci ağızdan duyuyorum ama zaten bunun için parlamento var. Kanunları uzun ve yeterli sürede tartışmamız gerekiyor ki toplumsal konsensusu sağlayalım. Bu yüzden belli bir zaman alması lazım. Akşamdan sabaha kanun yapmak konsensustan uzak bir tutumdur, bir tavır alıştır diye söylemişti. Burada da hız bizim ülkemizde mesela evet ya bir an önce çıksın. Bizim gibi bir sürü ülke de var tabii dünyada yönetim sistemiyle ilgili. Evet, sana bırakayım. Kanun yapımı süreçleriyle ilgili.
Doğru. Kanun aslında hani kanun, meclis. Burada kastedilen aslında bir konunun tartışılmasıdır. Biraz siyasete doğru da gidiyoruz ama hani meclis için de hep söylenir. Bazı milletvekilleri, bazı partiler için işte onların ne işi var mecliste? Onlar bu meclise gelmesin denir mesela. Türkiye'de var, başka ülkelerde de var. Asıl onların meclise gelmesi lazım ki orada düşüncelerini söylesinler, bir tartışma ortamı olsun, tamam mı? Söylediklerini kabul etmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, çok radikal bulabilirsiniz. Ama meclisin amacı budur zaten. Hani biz hep aynı düşünen insanlardan oluşan bir meclis yaparsak o bence meclis değildir ki artık. Hani sohbet ediyoruz demektir. Meclisin, kanunun amacı da aslında tartışmaktır. Tartışarak, bir konsensüse ulaşarak bir çözüm üretebilmektir. Alelacele kanun yapmak bu anlamda yanlıştır. Mesela Türkiye'ye özgü bir kavram, torba kanun. Şimdi torba kanun diye bir şey olmaz. Yani her kanunun bir yapış amacı vardır. Bu kanunda medeni kanunda değiştiriyoruz, ceza kanununda değiştiriyoruz, ihale kanununda değiştiriyoruz, üniversitede kuruyoruz, bunun örneğini gördüğüm için söylüyorum. Ya böyle bir kanun olamaz ki. Hatta bir makale yazmıştım, orada İngilizce özeti olması gerekiyordu. Torba kanun ifadesi geçiyor. Ya bunun dedim İngilizcesi nedir acaba diye uğraştım. İngiltere'de eğitim gören arkadaşlarıma falan sordum. Yani bunu ben nasıl çevirebilirim, torba kanunu falan. Onlar da bayağı bir düşündüler. Bunu nasıl çevirsek acaba anlaşılır diye. Çünkü olamayacak bir kavram torba kanunu. Bu işin mantığına aykırı zaten baktığınızda. Ve şu da yaşanıyor. Hani tabii ki teknik bir konu olduğu için kamuoyunun gözünden kaçıyor. Kanunda bazı maddeler yanlış geçiyor. 5'ken 10 yazması gerekiyor. Yanlış oluyor. Onu tekrar ertesi gün değiştiriyorlar falan. Yani böyle şeyler olmaması lazım aslında. Yani tartışılarak ve kamuoyu önünde de tartışılarak bir toplumsal konsensüs, uzlaşma sağlanarak kanunların kabul edilmesi gerekiyor. Ama biz de bakıyorsunuz akşamdan sabaha bir sürü kanun değişiyor. Gece saat 2.30'da, 3.30'da bakıyorsunuz ki bir sürü kanunun, maddenin olduğu bir kanun kabul edilmiş. Bu şekilde olmaması lazım. Bu mantığına da aykırı zaten.
Bu kanunun tartışılması, sildirilmesi için de zaman gerekiyor sonuç itibariyle.
Aynen öyle.
3 gün, 3 haftada tartışsam bile 3 haftada olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. Bir sürü öncesiyle ve sonrası bir sürü yeri etkileyecek. Geçmişte ve gelecekte bir sürü uygulama farklılıklarına yol açabilecek bir durum bu. Ve toplumun en azından çoğunun içini rahat bir şekilde kabul edebilmesi gerekiyor. Bunun için de zaman gerekiyor bir kere. İstediğin kadar 3 hafta tartışmak bile yetmez diye düşünüyorum.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani hele de bazı temel kanunları, işte medeni kanun gibi, ceza kanunu gibi, toplumun gündelik hayatına sürekli etki eden kanunları çok uzun süre belki de tartışmamamız gerekiyor. Ondan sonra değişiklikleri yapmamız gerekiyor kanunda. Ama bizde işte bu hız, dediğim gibi, öyle kutsal bir şey haline gelmiş ki ona uymak zorundayız. Ne demek bunu tartışmak? Ya bu tartışamayız. Hıza uymak zorundayız gibi bir kabulden hareket ediyoruz zaten. Dolayısıyla bu tip hatalar, sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor.
Hatta hızlıca kanun çıkardığı için başarılı buluyoruz.
Aynen öyle.
İktidarı açıkçası.
Evet. Bu da evet, çok hızlı kanun çıkıyor. Dolayısıyla çok başarılı. Evet. Bir iş yapmış oldu diyoruz yani.
Evet, biraz doğunun kültürü diye bir oryantalist söylemiş oluyorum ama yani bir coğrafyada da geçerli olan bir şey bu. En tepede bir muktedir belirleyip ona bırakmak her şeyi ve onun da hızlıca davranabilmesi için zaten kültürel bir oldu. Evet. Ama bununla beraber bu hızı alkışlayan bir kültürde sadece ülkemizde ve doğuda değil, bütün dünyada yanılmıyorsam artıyor değil mi? Şimdi Amerika'da da tekrar benzer bir yaklaşım, evet, adım adım geldiğini duyuyoruz.
Evet, evet. Yani tek adam rejimi her yerde popüler hale gelmeye
i̇şte
başlıyor.
Hızlı olması yani. İçin yani, hızlı olması için bir yandan da tek bu değil.
Tabii tek sebep o değil ama bir yandan da hızlı olması için insanlar tek adam yapsın, hepsini bir anda çözsün, bitsin şeklinde bir sonuca ulaşıyorlar yani.
Bu ülkede... O sadece bir meşruiyet kaynağı. Aslı tabii o tür rejimlerin ortaya çıkmasının çok daha...
Tabii ki mutlaka.
Tabii yani bir ayağda. Bu ülkede bu konuda kanun yokmuş. Gerekirse kanun da çıkarırız dendiğini iktidarın en tepesinden duyduk. Hatta bir ara
canım şey dendi ya, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ucubeye geçişten önce... Cumhurbaşkanı zaten anayasayı ihlal ediyor. Bari anayasayı ona göre değiştirelim.
Bu da dendi. Bu da dendi.
İhlali engelleme.
Evet. Hız konusunda yaptığımız seri sohbetlerimiz devam ediyor. Bugün de değerli dostumuz Güçlü Akyürek'le beraberdik. Güçlü, çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizimle olduğun için. Zaten
teşekkür ederim, sağ ol.
Ne zaman ihtiyaç duysak bize katılıyorsun. Çok büyük keyif bizim için de. Hukuk üzerinden konuştuk hızı. Aslında dikkatimizi çeken çok önemli bir takım vurgular da yaptın. Yargılanmanın çok hızlı olmasının sakıncaları olduğunda aklımızda tutmamız gerektiğine dair bir vurgu yaptın. Haluk'la ben İsmail kayıttaydık. Bu program size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.